Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 3 İsven 1401 Hicri Kameri, 1 Şaban 1444 ve Miladi 22 Şubat 2023 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'deki deprem üzerine yap röportaj, İran basından seçmeler, Velayet Güneşi'nden Türkiye gündemi ve kalıcı trisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin görüşme ve inceleme için İran'a geldiklerini belirtti. İran, İngiliz maslahat güzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran ile Irak Dışişleri Bakanları Bağdat'ta bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü. Ve İranlı yetkililer Türkiye Başkonsolosluğu'na taziye ziyaretinde bulundular. Şimdi haberler.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, JCPOA durumu ve nükleer faaliyetler hakkında konuştu. İslami açıklamada, COEP müzakereleri ve COEP anlaşması 5+1 ile İran arasında güven sağlamak amacıyla yapılmış bir anlaşmaydı. Bu anlaşmanın asıl tarafları asıl görevlerini yerine getirmediler ve özellikle Amerikalılar işbirliği yapmadılar ve başkalarının işbirliği yapmasına da izin vermediler. Yüksek basınçlı siyasi eğilim İran'ın COEP kapsamındaki yükümlülüklerini tek taraflı olarak yerine getirmesini istiyor ve taahhütlerine bağlı kalmazlarsa bu kesinlikle kabul edilemez ve siyasi baskıya, atmosfere ve sorun yaratmaya müsamaha göstermeyiz dedi. İslami sözlerine şöyle sürdürdü. Ajans ile koruma çerçevesinde ilişkiler kurduk. Teşkilat müfettişinin gündeme getirdiği vakalar için teşkilat yetkilileri dünden beri Tahran'da bulunuyor ve görüşme, ziyaret ve incelemelerde bulunuyor ve yanlış bir müfettiş algısının yarattığı belirsizlikler giderildi ve ele alındı ya da alınma aşamasındadır. Yaptığımız etkileşim ve koordinasyon ve takip ile ajansla işbirliği yapma sürecinde yeni belirsizlikler yaratmaktan kaçınıyoruz.
İngiltere'nin İran'a karşı temelsiz ithamların ardından İngiltere diplomatik temsilcisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İngiltere Büyükelçiliği geçici maslahat güzarı Isabel Manuş, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız suçlamaların devam edilmesine protestoların bildirmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa 3. İdaresi Başkanı asılsız iddialar planını İranofobik politikaların devamı olarak nitelendirdi ve İngiliz hükümetinin bu düşmanca yaklaşımına son verilmesini talep etti. İngiltere'nin yeni yaptığımlarını da politize edilmiş kararlar olarak değerlendiren İran temsilcisi sözlerine şunları ekledi. Göçmenlere ve Müslümanlara karşı en ağır ayrımcılığa ve zulme izin veren, uluslararası hukuka aykırı olarak mültecileri Ruanda'ya zorla sevk eden bir ülke insan haklarından söz edecek durumda değildir. İran'ı yetkili ayrıca İran İslam Cumhuriyeti son 40 küsur yılda dış baskıya boyun eğmeyeceğini gösterdi ve buna bağlı olarak yakında İngiliz rejiminin yaptırımlarına karşılık vereceğini açıklayacak dedi. Isabel Manuş da durumu en kısa sürede Londra'ya bildireceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin bazı kişi ve kurumlarına ve İngiliz rejimine karşı yaptırım uygulamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı istinaden 8 İngiliz şahsiyet İran'ın yaptırım listesine alındı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bugün Irak Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis ve arkadaşlarının şehadetlerine değinerek İran ve Irak İslam Cumhuriyeti'nin kapsamlı hukuki tedbirlerine atıfta bulunarak bu cinayeti azmettiren ve talimat verenlerin hukuki takiplerinin hızlandırılmasını talep etti. Bu davanın sonuçlandırılması ve bu insanlık dışı terörün faillerinden yargılanması gerektiğini vurguladı. Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak Cumhuriyeti ile olan ortaklığını stratejik bir ortak nokta olarak değerlendirirken iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği belgesinin bir an önce sonuçlandırılmasını umduğunu ifade ederken, Ekonomik İşbirliği Yüksek Komisyonu'nun oturumunun iki ülke arasında gerçekleşmesini umduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı bazı bölücü ve terörist grupların Kuzey Irak'taki faaliyetlerini kabul edilemez buyurarak Irak tarafının bu sorunun çözme çabalarını takdir etti. İki ülkenin yüksek ekonomik kapasitelerine ve ticari etkileşimlerine kapsamlı ve önemli olarak değerlendirdi ve İran'ın ticari talepleriyle ilgili sorunların bir an önce ve tamamen çözülmesini umduğunu ifade etti. Abdullahyan sınır işbirliği sürecini ve özellikle Arvandrud nehrine yasal meselelerini ve 1975 anlaşmasına dayanan tarıma meselesini ve diğer ilgili meselelere olumlu ve yapıcı bir süreç olarak nitelendirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'ın bağımsız ve güçlü Irak'tan yana olduğunu belirterek, İran olarak Bağdat hükümetine desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya gelerek önemli ikili ve uluslararası meseleleri görüştü. İki bakan baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Emir Abdullahyan, Tahran'ın bağımsız ve güçlü Irak'tan yana olduğunu belirterek İran olarak Bağdat hükümetine desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Emir Abdullahyan bugünkü görüşmede direniş komutanları Şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis dosyası ile ilgili soruşturmanın hızlandırılması gerektiğine vurgu yaptık açıklamasını yaptı. Bakan Emir Abdullahyan sözlerinin devamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetini Tahran'a geleceğine işaretle görüşmeleri sonuçlandırma çerçevesinde ilerleyen günlerde bu ziyaretin yapılacağını vurguladı. Emir Abdullahyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi'nin teknik görüşle ve siyasi heyecanlardan uzak şekilde bu konunun çözümüne ilişkin Atom Enerjisi Ajansı'nda meslek arkadaşlarıyla sonuca ve anlaşmaya varmasını temenni etti. Dışişleri Bakanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman nükleer silah elde etme peşinde olmadığını vurguladı. Nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin olarak da Emir Abdullahyan şöyle devam etti. İran diplomasi yolunda müzakereleri memnuniyetle karşılıyor. 13. Tahran hükümeti iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmak için elinden geleni yaptı ve şimdi müzakereleri sonuçlandırmaya hazırız. Tabii ki Amerikan tarafı başka bir seçeneğe başvurursa B planımızı uygulamaya hazırız. Emir Abdullahyan, Irak hükümetinin İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için yapılan Viyana görüşmelerinde yapıcı rol oynadığını söyledi. Bakan Emir Abdullayan'ın sözlerinin devamında Irak'ın bölgesel gelişmelerde yapıcı ve olumlu rolünü her daim sıcak karşıladıklarını işaret eden bölge, Arap ve İslam dünyası ülkeleriyle münasebetlerde açılım ve gelişim sağlanmasına ilişkin Irak'ın izlediği politikayı desteklediklerini ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Resmi temaslar kapsamında Irak'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, ülkenin Cumhurbaşkanı Abdullatif Raşit ile görüştü. Görüşmedeki ilişkilerin yanı sıra sınır güvenliği, İran şirketlerinin Irak'taki faaliyetleri ve döviz meselesi gibi konular ele alındı. Bakan Emir Abdullahian, görüşmedeki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Raşit, Irak ve İran'ın komşu ülkeler olduğunu ve bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunabilecekleri için tarihi ilişkiler ve ortak bağlarla birbirlerine bağlı olduklarını söyledi. Raşit, terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede iki ülkenin yetkililer arasındaki iletişim ve fikir alışverişinin önemine dikkat çekti. Irak Cumhurbaşkanı Reşit, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den İran'ı ziyaret etmesi için resmi bir davet aldı ve bu davetin kısa sürede kabul edeceğine söz verdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Bağdat'taki temaslarının devamında Irak Başbakanı El-Sudani ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ve Irak Başbakanı Muhammed Şia El-Sudani, görüşmede önemli ikili bölgesel ve uluslararası konuları ele aldılar. İran'ın borçlarının ödenmesi, İran'a karşı her türlü tehdit içerikli eylemlerinin önlenmesi için sınırların tam kontrolü ve Irak'ın egemenliğinin hayata geçirmesi, ulaşım hatlarının güçlendirilmesi zarureti, bir sonraki yüksek düzeyli komitenin toplanması ve kapsamlı işbirliği belgesinin nihayileştirilmesi gibi konulara İran Dışişleri Bakanı vurgu yaptı. Irak Başbakanı İran'a, Irak'a yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek ülkesinin İran ziyaretinde imzalanan anlaşmaları hayata geçirmeye hazır olduğunu bildirdi. El-Sudani ayrıca Irak'ın bölgede huzur ve istikrarın sağlanması ve bölgesel gelişmelerde diyalog unsurunu güçlendirmeyi katkı bağlamındaki rolünü sürdüreceğini kaydetti.
İran'ın yetkilileri Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'nin Urumiye Başkonsolosluğu'na taziye ziyaretinde bulundu. Türk medyası İranlı yetkililerin Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'nin Urumiye Başkonsolosluğu'na taziye ziyaretinde bulunduğunu bildirdi. Urumiye Başkonsolosluğu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre Batı Azerbaycan Eyaleti Genel Valisi Muhammed Sadık Mutebilyan, Genel Vali Yardımcısı Rıza İbrahim'i, Urmiye Kaymakamı Gulam Hüseyin Ammari ve Dışişleri Temsilcisi Ahmet Muntezemi, Urmiye Sanayi Maden Tarım ve Ticaret Odası Başkanı Hasan İntizar ile oda mensupları taziye ziyareti gerçekleştirdi. Urmiye Başkonsolosu Fehim Çetin tarafından karşılanan İranlı yetkililer ziyaret sonrası taziye defterine Aslan felaketinde hayatını kaybeden ve yaralananlar için duygu ve düşünceleri içeren birer yazı yazdı. Başkonsolosluk sosyal medyada yayımladığı mesajda Mutemidiyan, İbrahim'i, Ammari, Muntezemi, İntizar ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani, Amerikan stratejisinin bölgede başarısız olduğunu söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani, eski Amerikan başkanından Afganistan'da 7 trilyon dolar harcadığını ve en az 7 bin kişi öldürdüğünü itiraf ettiğine değinerek, bu devasa Amerikan yatırımının başarısız olmasına neden olan İran İslam Cumhuriyeti sistemi ve İslam devrimi kültürüydü dedi. Bölgedeki bazı ülkelerin işbirliğiyle şekillenen ve IŞİD gibi tehlikeli terör örgütünün oluşmasına yol açan Amerikan stratejisindeki değişikliğe atıfta bulunan Tuğgeneral Kani, direniş cephesinin sahte bir kopyası olan IŞİD modeli, bölgenin şartlarını Amerikalıların istediği şekilde sokabilecek güce sahipti. Ancak şehit General Süleymani ve yarenlerinin çabaları bu büyük komployu bozdu ifadesini kullandı.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı Rusya'ya otomobil tedarik etme sürecinin sertifikasyon aşamasında olduğunu duyurdu. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Umid Galibov, Sputnik'in demecinde Rusya'ya otomobil ihraç etmek isteyen Saipa ve İran Hodro şirketlerine ait araçların şu anda sertifikasyon sürecinden geçtiklerini söyledi. Galibov, Saipa şirketi Belaruslu bir şirkete 45 bin adet Şahin ve Quick marka otomobil ihraç etmek için sözleşmeyi imzaladı. Bu otomobil modelleri Rusya pazarına da tedarik edilecek dedi. Saipa ve İran Hodro şirketlerinin Rus tarafıyla doğrudan herhangi bir anlaşma yapmadığını, şu anda Moskova ile görüşmelerin sürdüğünü ve otomobillerin sertifikasyon aşamasında olduğuna vurgu yapan Galibov, Saipa araçlarından birini sertifika için Rusya'ya gönderdi. Ardından tedarik anlaşması yapmak için Rusya'daki özel şirketlerle temasa geçecek diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Siyonist rejim güçlerinin işgal altındaki Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında en az 10 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejim güçlerinin işgal altındaki Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında en az 10 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Kanlı baskını şiddetle kınayan Nasır Kenani, Filistin halkına işgal rejimi ve ırkçı Netanyahu kabinesi tarafından yapılan soykırımı durdurmak ve kınamak için uluslararası toplumdan derhal harekete geçmesini talep etti. Batı Şeria'daki tehlikeli sürecin uluslararası kuruluşlar ve batıdaki sözde insan hakları savunucularının sessizliği gölgesinde devam etmesini kabul edilemez olarak nitelendiren Kenani, bu durumun onlar için utanç kaynağı olduğunu söyledi. Siyonist İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürüldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.
Siyonist işgal güçleri bugün yine Nablus'a farklı yönlerden baskın düzenledi. Siyonist işgal güçleri Nablus'a farklı yönlerden düzenledikleri baskında gerçek mermilerle saldırıda bulunarak en son verilen rakamlara göre 10 kişinin şehit olmasına, 102 kişinin de yaralanmasına sebep oldular. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işgalcilerin baskınlarında gerçek mermilerle saldırıda bulundukları, 10 kişinin şehit edildiği, 5'i ağır 102 kişinin yaralandığı, yaralıların tedavi için Rivadiya Hastanesi, Nablus İhtisas Hastanesi, Nece Hastanesi, Kadın Birliği Hastanesi ve Arap İhtisas Hastanesi gibi muhtelif hastanelere kaldırıldığı duyuruldu. Bu arada Filistin Kızılay tarafından yapılan açıklamada Kızılay ekiplerinin atılan göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenen 250 kişiyi olay yerinde müdahale ettikleri ifade edildi. Sağlık Bakanlığı şehit edilenlerin 72 yaşındaki Adnan Sebabuore, 25 yaşındaki Muhammed Halil Andusi, 33 yaşındaki Tamir Nemin Ahmet Minavi, 26 yaşındaki Musab Munir Muhammed Uvais, arandıkları iddiasıyla evlerinde kuşatmaya alınan 24 yaşındaki Husam Besam İslim ile 23 yaşındaki Muhammed Abdülfettah Abdülgani, 23 yaşındaki Velid Riyad Hüseyin, 61 yaşındaki Abdülhadi Abdülaziz Erkar, 16 yaşındaki Muhammed Ferit Şaban ve 23 yaşındaki Cansir Cemil Abdülvehhab olduğunu bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki Luzhniki Stadyumunda düzenlenen mitingde ülkesinin Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin Rusya'nın tarihi topraklarında savaş verdiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Luzhniki Stadyumunda gerçekleştirilen mitingdeki konuşması sırasında sizlerle esasında bir kutlama için bir araya geldik. Fakat tam şu sırada tarihi sınırlarımız içinde kendi insanlarımız için savaş verdiğimizi biliyorum. Ülkemizin üst düzey askeri yöneticilerini biraz önce dinledim dedi. Putin, Ruslar bir arada olduğunda dünyada denkleri yoktur mesajını verdi. Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri operasyona katılmış askerlerin de katıldığı miting, ülkede yarın kutlanacak vatan savunucuları gününün öncesine denk geliyor.
Rusya parlamentosu alt kanadı Duma'nın ardından üst kanadı Federasyon Konseyi de stratejik silahların azaltılması anlaşmasının askıya alınmasını onayladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin dünkü Federal Meclis konuşmasında anlaşmayı askıya alacaklarını duyurmuştu. Anlaşmaya geri dönülüp dönülmeyeceği kararı da yine Putin tarafından verilecek. Stratejik silahların azaltılması anlaşması Rusya ile Amerika'nın cephanelerinde bulundurabilecekleri uzun menzilli nükleer başlıkların sayısını sınırlıyordu ve olası bir nükleer savaşın önünü alabilecek kilit anlaşmalardan biri olarak görülüyordu.
Ve son haberimiz, Kanada'nın Vancouver adasındaki eski Alberni Indian Residential yatılı kilise okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 17 mezar tespit edildi. İlk millet First Nation olarak bilinen yerli grubun açıklamasında ülkenin Vancouver adasındaki eski Alberni Indian Residential yatılı kilise okulunun bahçesinde 17 isimsiz mezar bulunduğu duyurulduğu açıklamada resmi kayıtlarda olmayan mezarların tespitinin radarla yapıldığını ifade edildi. 300 hektarlık alanın yalnızca %10'unun tarınabildi. Belirtilen açıklamada çalışmaların devam edeceği, daha fazla mezar bulunabileceği vurgulandı. Irak ilk millet yetkililerinden Ken Watts yaptığı açıklamada daha önceki çalışmalarda bu okulda en az 67 çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendiğini ifade etti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Batı'nın İran'a karşı yeni pasif tutumu etrafında. İranlı kurum ve bireylerden 32 kişinin Avrupa Birliği tarafından yaptırımlar listesine alınmasına karşın üst düzey Avrupalı makamlar, İran ile ilgili son tutumlarında başta devrim muhafızlarının Avrupa Birliği'nin terör listelerine alınması hususundaki meselelere yönelik pasif bir tavır takınmış ve bundan açıkça geri adım atmıştır. Bu konuda Avrupa Birliği Dış Politika Yetkilisi Joseph Borrell, Brüksel'deki devrim karşıtı İran unsurlarının gösterilerine rağmen bu birliğin devrim muhafızlarını terör örgütleri listesine almadığını bildirdi. Borrell, pazartesi günü yaptığı açıklamada bu gösterilere atıfta bulunarak, "Bu sloganlar ve sesler yasalarımızı değiştirmiyorlar. Avrupa Birliği'nin devrim muhafızlarını terör örgütleri listesine dahil edebilmesi için üye ülkelerden birinde mahkeme kararı gerektiğini vurguladı. Borrell, Avrupa Parlamentosu'nun devrim muhafızları sözde terörist listesine alınması hususundaki talebine değinerek, "Biz böyle bir şey veremeyiz." dedi. Avrupa Birliği'nde mahkeme kararı olmaksızın devrim muhafızlarını etiketlemek mümkün değil. Borrell ayrıca Avrupa Birliği'nin harekete geçmeden önce Avrupa Birliği ülkelerinden birinde bu konuda tartışılmaz ve kesin bir kararın verilmesini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da yeni bir tutumunda Avrupa Birliği hukuk uzmanlarının İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun sözde terör örgütleri listesine almak için herhangi bir yasal dayanak bulamadıklarını itiraf etti. Avrupa Parlamentosu temsilcileri daha önce müdahaleci bir girişimde bulunarak tehlikeli bir adımda, düşmanca ve kışkırtıcı bir eylemle Avrupa Parlamentosu'nda İslam Devrim Muhafızları'nın adının sözde terör listesine alınması lehinde oy kullanmıştı. İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Batı Asya bölgesinde özellikle Suriye ve Irak'ta Batı tarafından desteklenen terör gruplarına karşı uzun ve etkili bir mücadele geçmişine sahip olan İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin bir parçasıdır. Bu bölgede istikrar ve güvenliğin güvencesidir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin kendisini terörist ilan etme olası eylemi uluslararası hukuk ve yasalara aykırıdır. Aslında bölgesel barış ve güvenliği zayıflatmayı amaçlayan bir eylemdir. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nun İran'a yönelik bu eylemi Batı'nın İran'da son dönemde yaşanan huzursuzluklara verdiği desteğin tabii ki başarısızlığa uğramasının devamı niteliğinde gerçekleşti. İran İslam Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin İran'ın resmi askeri teşkilatı olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı İran karşıtı hareketlerine karşı uyarıda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Joseph Borrell ile Ocak 2023'ün sonunda Avrupa Parlamentosu'nun eylemi hakkında gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi. İslam devri, muhafızları ordusunun önemli ve hayati bir rol oynayan, resmi ve egemen bir kurum olduğunu birçok kez söyledik. İran'ın ulusal güvenliğinin ve bölge güvenliğinin sağlanmasında özellikle terör ile mücadelede rolü olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Avrupa Parlamentosu'nun bu güvenlik yaratan örgütü, terörist olmakla suçlaması, Avrupa'nın kendi ayağına kurşun sıkmaktır. Bu görüşmede Borrell ise Avrupalı Parlamentosu'nun, kararının yürütme kapasitesinden yoksun olduğunu ve yalnızca Avrupa'nın endişelerine yansıttığını belirtti. Görünüşe göre Avrupa yetkililerin yeni pozisyonları ve önceki pozisyonlarından geri adım atmaları bir yandan Avrupalıların İran'da huzursuzluk ve kaos yaratma konusundaki hayal kırıklığından diğer yandan da İran'ın İslami Şura Meclisi'ne çifte acil plan sunup Batı Asya'daki Avrupa askeri güçlerini terörist olarak tanımasından kaynaklıdır. Bu arada daha önce kapsamlı ortak eylem planı COEP müzakerelerinden vazgeçtiğini ve İran İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatma umudu ile İran'daki huzursuzluklara ve kaos olaylarına odaklandığını ve karışıklıklar çıkarmaya çalıştığını vurgulayan Amerika, şimdi açıkça bu sahada hayal kırıklığına uğramış durumdadır. Bu nedenle İran'la etkileşimin gerekliliğinden bir kez daha bahsetmektedir. Bu bağlamda Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer programı konusunda diplomasiye her zaman açık olduğunu ve bu konunun büyük ölçüde İran'a bağlı olduğunu ifade etmiştir. Blinken, ancak ileri diplomasi için kapı her zaman açıktır. Pek çok şey İran'a ne söyleyip ne yaptığına ve etkileşime girip girmeyeceğine bağlı dedi. Bu iddialar Amerika hükümetinin Mayıs 2018'de COEP'ten tek taraflı olarak çekilmesine rağmen gündeme geliyor. Ayrıca Viyana'daki yaptırımların kaldırılması için birkaç yıldır süren müzakerelere rağmen mantıklı ve yasal taleplerine bir yanıt gelmedi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerikalı hakimin Afganistan Merkez Bankası mal varlıklarına el koyma kararına karşı çıkması etrafında. Amerikalı bir hakim verdiği kararda 11 Eylül 2001 kurbanlarının ve ailelerinin Afganistan Merkez Bankası'nın Amerika'daki mal varlıklarına el koyamayacakları hükmü verdi. New York bölgesindeki Manhattan bölgesi hakimi George Daniels, Salı günü federal hakimin önerisi üzerine bu hükmü verdi. Ağustos 2022'de Amerikalı yargı Sarah Netburn, 11 Eylül 2001 saldırılarının kurbanlarının Afganistan Merkez Bankası varlıklarından milyarlarca dolara erişmesine izin verilmemesini istemişti. Netburn, Afganistan Merkez Bankası'nın yargı yetkisinden muaf olduğunu belirterek bu el koymaya izin verilmesi halinde ve 11 Eylül saldırılarının kurbanları bu varlıklara el koyması halinde bunun Taliban'ın Afganistan hükümeti olarak tanındığı anlamına geldiğini belirtti. Bunun ise sadece Amerikan başkanının yapabileceği bir eylem olduğunu vurguladı. Bu bağlamda bazı gruplar Afganistan Merkez Bankası'nın New York'taki Amerika Merkez Bankası'nda bloku olan 7 milyar dolarlık varlığını kullanmaya çalışıyordu. Ağustos 2021'in sonlarında Afganistan'dan utanç verici bir şekilde çekilmesinin ardından Biden hükümeti bu ülkeyle ilişkilerinde düşmanca bir yaklaşım benimsedi ve Afganistan Merkez Bankası'nın Amerika'da bloke edilen varlıklarını serbest bırakmayı reddederken bunun yarısı sözde zararlarını ve terör olaylarından aldığı hasarları telafi etmek için kullanıldı. Olaylardan sağ kurtulanlara ise sözde bu paralardan tazminatlar ödendi. Sorması gereken önemli soru ise Amerikan hükümetinin 20 yıllık Afganistan işgali sırasında bu ülkenin parasını neden 11 Eylül kurbanlarından sağ kalanlara tazminat ödemek için kullanmadığı ve neden şimdi bu eylemi yaptığıdır. Şu anda Afganistan'ın ekonomik ve sosyal durumu Taliban yönetiminin uluslararası toplum tarafından tanınmaması nedeniyle kötüleşmeye doğru yüz tutmuş ve bu nedenle Afganistan'ın dünya ile ilişkileri fiilen durmuş ve askıya alınmıştır.
Böyle bir durumda Afganistan halkı bu ülkenin Amerika'da bloke edilen varlıklarına, özellikle temel ihtiyaç maddeleriyle ilaç ve tıbbi ürünler alanında ihtiyaçlarını karşılamak için her zamandan fazla ihtiyaç duyarken Biden hükümeti bu milli mal varlığın yarısını sözde 11 Eylül teröründen etkilenenlere ayırmayı planlıyor. 7 milyar dolarlık bloke edilen paranın yarısı bu şekilde Afganistan'ın elinden çıkarılmak isteniyor. Kasım 2022'nin sonunda 11 Eylül saldırılarının kurbanlarından 150 aile Amerika hükümetinden Afganistan'dan alınan dondurulmuş paranın bir kısmını Taliban'dan tazminat olarak bu ailelere ödemesini istedi. Ancak 11 Eylül terör olayı kurbanlarının diğer bazı ailelere Beyaz Saray'ın hayatta kalanlara vermek istediği 3,5 milyar dolarlık Afgan mal varlığını istemediklerini açıkladılar ve bu bizim değil, bu para Afganistan halkının parasıdır dediler. Bu bağlamda 11 Eylül terör saldırılarından ölenler ve sağ kurtulanların ailelerinin 77 üyesi Amerikan hükümetine yazdığı bir mektupta Biden'in bu konudaki kararında değişiklik yapılmasını talep ettiler. 11 Şubat 2022'de Amerikan Başkanı Biden, Amerika'daki 7 milyar dolarlık dondurulmuş Afgan varlığının insani yardımlar için tahsis edilmesini de istediler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, AFAD, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 41'i 5-6 arası, 450'si 4-5 arası büyüklüğünde toplam 7242 artçı deprem yaşandığını, Kahramanmaraş merkezli depremde 42.300 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Depremin büyüklüğü özellikle geçtiğimiz günlerde Hatay'da meydana gelen depremin büyüklüğü 6.4 olduğunu anımsatan AFAD Başkanı, bu sarsıntının ardından en büyüğü 5.8 olmak üzere o ana kadar Hatay merkezli 116 depremin meydana geldiği bilgisini verdi. Türkiye'nin özellikle son günlerde yaşadığı bu günlerde deprem felaketiyle ilgili ayrıntılı haberler gelmeye devam ediyor. Hem dışarıdan gelen yardımlar hem de ülke içindeki arama kurtarma sürecinin nasıl bir aşamaya ve seviyeye geldiği de medyada yansıtılmaktadır. Biz de bugünkü sohbetimizde dünkü röportajımızın devamı olarak bu konuyla ilgili uzman konuğumuzla yaptığımız röportajın ikinci ve son bölümünü sizlere sunuyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini konuyla ilgili dinliyorsunuz efendim. Şimdi son günlerde Bu depremzede bölgelerle ilgili gelen yardımları da gördük. Özellikle Türkiye içinde büyük bir kampanya düzenlendi. Türkiye'nin kendi vatandaşları içinden bu yardımların toplanması çok dikkat çekiciydi. Bir dayanışmanın göstergesiydi aslında. Ama şimdi hükümet bu depremzede bölgelerle ilgili, mesela Sayın Erdoğan bir yılın içinde ben yıkılan binaları yeniden inşa edip geri vereceğim şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Bunlar ne kadar gerçekçi acaba? Seçimlerin atmosferi bu ilerisi açıklamalarda etkili mi sizce? Bunu nasıl buluyorsunuz?
Elbette seçim, yaklaşan seçimlerin hesabı var burada. Yani Türkiye'de hep bu yanlış yapıldı yani. Şu anki mevcut hükümet olsun ve geçmişteki partiler olsun, hep insanlara yardım etme konusunda sadece kendi parti çıkarları veya çevre çıkarlarını düşünerek davranıyorlar. Bu da birçok soruna neden olur ve bu nedenle bugün hükümetin de yaptığı budur. Bu yapılan kampanyanın da birçok halk kesimi katılmasına rağmen yandaş çevreler diye nitelenen kesimlerin büyük miktarda bir şeyin önünde reklam olarak yapıldı. Bu hükümet tarafında geri dönüş olarak tekrar bu insanlara yapılan yardımların kat be kat geri ödenmesi şeklinde oldu. Bunun bir örneği yapılan bu şirketlerin verdiği muafiyeti gibi para yapılan yardımlara vergiden düşme gibi, gelir vergisinde düşürme gibi ve personel destekli ve teşvik şeklinde birçok katkı hükümet tarafından bu çevrelere sağlandı. Bu da ikinci bir tepkiye neden oldu. Sade vatandaşların yapmış olduğu, cebinde yapmış olduğu katkılara herhangi bir şey yapmazken bu yandaş şirketlere bu yönlü bir toleransın tanınması kaygılara neden oldu. Bu da seçime yönelik bir çaba olduğunu ve bu yandaş şirketlerin önümüzdeki seçimlerde hükümete katkı sağlama gibi bir program dahilinde davrandıklarının bir göstergesidir.
Tahran Radyosu.
Son soru olarak Bedri Hocam, şimdi sizin açınızdan muhalefet bu konuda nasıl bir tavır sergiledi? Özellikle hükümeti eleştirme konusunda bu konuda herhangi bir fikriniz var mı?
Hükümet ve Türkiye'deki muhalefet de aynı demin belirttiğimiz çerçevede. Yani Türkiye'deki halk çevrelerin Türkiye'deki muhalefeti ikiye bölebiliriz. Bir gerçek muhalefet var. Bu gerçek muhalefet muhalefetin dışında yani şu anda gözüken altılı masadaki muhalefetin buna karşı muhalefet yapması bir hükümete karşı gerçek anlamda bir muhalefetin yapılmadığı ve bu yapılan eleştirilen de hep halkı düşünerek değil de öncelikli olarak partilerin kendi çıkarlarını düşündüğü için bu şekilde yapılan bir muhalefet de halk nezdinde bir değer bulmadığı gibi bir karşılığı da olmuyor. Diğer yanda gerçek bir muhalefet yapan kesimleri de gerek hükümet olsun ve gerek muhalefetin yani altılı masa çevresinde gelişen muhalefetin tavrı nedeniyle ötekileştirme ve düşmanlaştırma bir politikayla yaklaştıkları için bu şekildeki bir muhalefetin önüne de geçmiş olurdu. Yani gerçek yapılan bir muhalefetin belki hükümetin bu yanlışların önüne geçebileceği gibi bir durum yaşanabilirdi. Ama yanlı olarak veya çıkarcı bir muhalefet yapıldı ki bu gibi sonların yanlışların önüne de geçilmiyor.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Berat Hocam.
Sağ olun. Teşekkür.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Türkiye'de baş gösteren ve meydana gelen depremle ilgili sizler için hazırladığımız röportajın ikinci ve son bölümünü sunduk. Değerli dinleyiciler, röportajımızın başında ifade ettiğimiz üzere AFAD'ın açıkladığına göre Kahramanmaraş merkezli depremde 42.310 kişinin hayatının kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Bugün sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran'ın Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere yardımlarını sürdürmesi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Bağdat ziyareti gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Siyonist işgalcilerin Filistinli esirlere yönelik baskılarına karşı Hamas yetkilisinin tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Abdüllatif Kanu, işgalcilerin zulmü ve baskıları Filistinli esirlerin iradesini kıramaz dedi. Hamas yetkilisi açıklamasının devamında şöyle dedi. Faşist rejimin cezaevlerine yönelik hedefli saldırıları nedeniyle esirlerin yaşam ve sağlıklarından Siyonist işgal rejimini sorumlu tutuyoruz. Siyonist rejimin hapishanelerinde işgalcilerin cinayetlerini göğüs geren kadın ve erkeklerin direnişini övüyor, onlarla dayanışmamızı bildiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Siyonist rejimin hapishanelerindeki Filistinli esirler işgalcilerinde yattığı zor şartlar ve insanlık dışı muamelelere karşı itiraz seslerini yükseltti. Bunun üzerine Filistinli direniş grupları korsan rejimi Filistinli esirlere karşı insanlık dışı muamelelerinden dolayı uyardı.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Fransa'da hükümet karşıtı protesto gösterilerinin devam etmesi, Filistinli direnişçilerin Siyonist işgalcileri karşı operasyonlarını sürdürmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Irak parlamentosu petrol ve gaz komisyonunun eski üyesinin Siyonist rejimin Erbil ve Bağdat arasındaki anlaşmayı engellediğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak parlamentosu petrol ve gaz komisyonunun eski üyesi Galip Muhammed, Siyonist rejimin Bağdat ile Erbil arasında herhangi bir anlaşmayı ve petrolü Irak petrol pazarlama firması olan Soma'ya teslimini engelleyen ana etken olduğunu belirtti. Galip Muhammed, Irak-Kürdistan bölgesi yerel yönetiminin düşük fiyatla Türkiye ve Siyonist rejimli uzun vadeli petrol satış sözleşmelerine değinerek Siyonist rejimin bölgedeki petrolün Irak merkezi hükümetine bağlı Somo firmasına teslim edilmesini engellediğini vurguladı. Kürdistan bölgesinin petrolünün bir kısmının Erbil hükümetinin elinde olmadığını bir şekilde Türkiye ve Siyonist rejimin elinde olduğunu belirten Muhammed, Bağdat ile herhangi bir anlaşmaya varılmamasının asıl nedeni Siyonist rejim olduğunu açıkladı. Galip Mehmet Irak Federal Mahkemesi'nin kaçak petrolle ilgili kararları anayasaya dayanıyor. Ancak Kürdistan bölgesi petrolün Soma'nın yönetimine geçmesini istemiyor diye kaydetti.
Cami Cem gazetesinde İran'ın nükleer faaliyetlerine dair gelişmeler üzerine Rus yetkilinin açıklamasını konu eden haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, Bloomberg'in İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında yayımladığı iddia ile ilgili olarak Sputnik'e verdiği röportajda yabancı medyanın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısından önce İran'ın nükleer meselesini çevreleyen durumu karmaşık hale getirmek istediğini söyledi. Daha önce Bloomberg, adı açıklanmayan iki diplomatik kaynağı dayandırdığı haberinde, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin geçen hafta İran'da %84 oranında zenginleştirilmiş uranyum bulunduğunu ileri sürmüştü. Mikhail Ulyanov, bu konuda şunları vurguladı. Bu gibi spekülasyonlar esasen anlaşılır siyasi nedenlerle İran ve onun nükleer programı etrafındaki durumu karmaşık hale getirmek için yapılıyor. Şimdi Bloomberg'in kaynakları Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yönetim kurulunun yaklaşan toplantısı öncesinde meseleleri karmaşıklaştırmaya karar verdi. Ya da belki ek olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü'nün Tahran'ı ziyaret etme planlarını iptal etmek de gündemlerindedir. Batılı meslektaşların bıkıp usanmadan ve alenen İran'ın nükleer programının genişletilmesi konusundaki endişelerini tekrar etmeleri şaşırtıcıdır. Sorun barışçıl, diplomatik, gösterişsiz, tehditsiz ve şantajsız çözülebilir. Dolayısıyla dile getirdikleri endişeler timsah gözyaşları gibidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars ve kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Velayet Güneşinden.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin kimi yetkililer ve İslam ülkelerin temsilcileri ve büyük elçileriyle görüşmesini ele alacağız.
Sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmasının önemli bir bölümüne değinmek istiyoruz.
Ayetullah Hamenei, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mübarek Bi'set bayramıyla eş zamanlı olarak devlet yetkilileri, İslam ülkelerinin temsilcileri ve büyükelçileriyle uluslararası Kur'an yarışmalarının konukları ve katılımcıları ile gerçekleştirilen görüşmede konuştu. İslam İnkılabı lideri bu görüşmenin başında konuşmasına başladığında Nahl suresinin 18. ayetinin bir bölümünü okudu. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Bi'set bayramı dolayısıyla gelenleri ve tüm Müslüman alemini tebrik ederek
insanların hasebiyle bi'setin en büyük ilahi hediye olduğunu, büyük bir merhamet olduğunu vurguladı. Hiçbir nimetin, hiçbir hediyenin bu kadar büyük ve ağırlıklı olmadığının altını çizdi. Bunun nedeninin de bi'setin insanlık için büyük hazineler içermesidir. Öyle hazineler ki insanları hem dünyada hem ahirette saadete erdirecektir.
İslam İnkılabı rehberi ayrıca Peygamber Efendimizin bi'setini Allah'ın insanla en büyük hediyesi olarak nitelendirdi ve şu vurguda bulundu. Hiçbir hediye peygamberin bi'seti kadar büyük ve ağır değildir. Bunun nedeni de bi'setin insanlık için hazineler taşımasıdır. Ve bi'setin nidası dünyanın hak isteyenlerinin gönlünün kulağına ulaşırsa kesinlikle buna vurulacaklardır. Ayetullah Hamenei, bi'setin hazineleri sonsuzdur. Ve bu hazineler insanlığın kendi hayatında, bu dünya hayatında, ahiretten önce saadetini temin edebilir, dedi. Ayetullah Hamenei, tevhidi bi'setin ilk hazine kaynaklarından biri olarak değerlendirdi ve tevhidin ağırlığı ve önemiyle hiçbir şeyin karşılaştırılamayacağı önemli bir hazine olduğunu belirtti. Allah'a kulluk, İnsanı başkalarına kulluk yapmaktan ve kölelikten kurtarır. İnsanoğlunun içinde bulunduğu kötü durumlardan biri de tarih boyunca başkalarının elinde tutsak olmaktır. Bu Allah'ın kulluğu ile ortadan kalkacaktır. Ayetullah Hamenei sözlerinin devamında şöyle buyurdu. Bir kimse kelimenin tam anlamıyla Allah'ın kulu olursa ve kelimenin tam anlamıyla Allah'tan başkasına kulluğun nefsi olan tevhidi benimserse başkalarına kulluktan kurtulur. Tarihte gördüğümüz, duyduğumuz cinayetler, zulümler, katliamlar, savaşlar ve benzerleri ortadan kaldırılacak. Bu bi'setin armağanlarından biridir.
İslam İnkılabı rehberi insanlığı yolsuzluktan kurtarmanın ilacı olan tezkiyeyi peygamberin bir başka armağanı olarak değerlendirdi. Tezkiye insanın kendi nefsini temizlemesi, insan toplumundan ve insan varoluşundan ve insanın kalbinden her türlü ahlaki yozlaşmayı temizler. Ayetullah Hamenei'ye göre kitabın öğretimi peygamberliğin diğer nimetlerinden biridir. Tüm eşyaların sahibi ve yaratıcısı olan Allahu Teala, kitabın öğretilmesiyle ilahi rehberliği sağlamak için bize yol göstermiştir. Bi'setin diğer hazinelerinden biri de hikmettir ki, bu da toplumun akıl, akılcılık, hikmet ve tedbir ile yönetilmesi gerektiği anlamına gelir.
İslam İnkılabı rehberi sözlerinin devamında şöyle dedi. Gerçekten bir hazine olan ve bi'sette var olan büyük hazineler arasında yer alan bir diğer armağan da amaca ulaşmanın sırrı olan sabrın ve direnişin, dayanmanın öğretilmesidir. Herhangi bir amacınız varsa, dünyevi amacınız, uhrevi amacınız, ayakta durmakla, sebatla, peşinde koşmakla ona ulaşabilirsiniz. Bu başarı onsuz elde edilemez. Hud suresinde de bunu görüyoruz. Sana buyurulduğu gibi dost doğru ol. Siz de azıp sapmayın. Kur'an bize bunu talimat vermiş ve bi'set ise bu nimeti ve hazineyi bize sunmuştur. Öğrenelim ve ne yapacağımızı bilelim.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberine göre bi'setin bir diğer hazinelerinden biri de genel olarak ekonomik, beşeri ve sosyal adalet konularında ayrım gözetmeksizin eşitlik ve adaletin eşsiz hazinesidir. Ayetullah Hamenei Hadid suresinin 25. ayetinden bir bölüm okudu. Bu ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde
kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Hayatınızı adaletli bir şekilde yönetin diyor. İnsan kendisi de hayatını bu şekilde yönetebilmeli. İslam İnkılabı rehberine göre Bisset'in maalesef dikkate alınmayan diğer çok önemli hazinelerinden biri de kötü niyetlilere karşı sert ve aşılmaz olunmasıdır. İnsan topluluklarının maruz kaldığı darbelerden biri de düşmanların etkisidir. Allah-u Teala düşmanların toplumunuzda nüfus kazanmasına izin vermemeniz anlamında olan kafirlere karşı inatçı ve şiddetli olun diyor. Ayetullah Hamene'ye göre nüfuzun anlamı düşmana, yabancılara ve kötü niyetlilere karşı toplumunuzu ele geçirecek şekilde hiçbir otoriteye sızmasına izin vermememeniz demektir. Ayetin devamında toplumun bireyleri ve fertleri arasındaki münasebetlere delalet eder ki ihlasa, sevgiye, şefkate, samimiyete ve sevgiye davet ediyor. Bu yüzden toplum bireyleri arasındaki merhamet, topluma merhamet ve nezaket ve benzeri eşlik etmelidir hazinesini gösteriyor.
İslam İnkılabı rehberi Kur'an-ı Kerim'de, İslami öğretilerde ve ba'sta bunun gibi binlerce kıymetli hazinenin bulunduğunu belirterek, biz Müslümanlardan bazılarımız bu hazineleri hiç bilmiyor, bazılarımız inkar ediyor. Allah-u Teala'nın bu büyük armağanlarına küfrediyoruz. Bazılarımız onlarda gurur duyuyor ama harekete geçmiyor ve bir şey yapmıyoruz. Durum böyle. Sonuç ne olacak? Sonuç, İslam dünyasının bölünmüş, geri kalmış, bilimsel ve pratik olarak zayıf kalmasıdır. İşte sonuç bu. Bir devirde Müslümanlar bu devasa hazineler üzerinde gönülsüzce çalışarak tam olarak değil de büyük bir medeniyet kurdular. Hicri 3. ve 4. asırlarda bütün dünyada İslam ümmeti kadar ileri bir devlet, hiçbir güç, hiçbir millet yoktu. O zaman bile insanların bazıları doğru, arzu edilen ve mükemmel insanlar değildi ama aynı iyi bir medeniyet kuruldu. Peygamberin bize hediye ettiği bu hazinelere başvurarak İslam dünyasının zaaflarını giderebiliriz. İster İslami öğretilerle ilgili olsun, ister İslami kurallarla ilgili olsun, ister İslami ahlakla hazinelerden yararlanmalıyız.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Peygamber Efendimizin Bisset gününde yaptığı açıklamada İslami yönetimimiz hiçbir şeyi aldırmadan Filistin milletini desteklemeye, savunmaya ve elinden gelen her şekilde onlara yardım etmeye devam edecektir dedi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bu görüşmede İslam Cumhuriyeti'nin Filistinli mazlumlara yönelik açık ve aleni tutumlarına değinerek maalesef Filistin ulusuna yardım etmekle yükümlü olan devletlerin kendileri de İslam düşmanlarının İran'a fobisiyle hemfikir oldular. Ayetullah Hamene Filistin meselesini İslam ümmetinin önemli sorunlarından biri olarak gördü ve şöyle buyurdu. Bir millet ve bir ülke İslam dünyasının izleyici gözlerinin karşısında vahşi ve kötü bir rejimin sonsuz ve günlük zulmüne maruz kalmıştır. Ve İslam ülkeleri bunca servet, kapasite ve kabiliyetle sadece bakıyorlar, hatta bu ülkelerden bazıları özellikle bu son zamanlarda bu kana susamış rejime eşlik bile ediyorlar.
İslam İnkılabı rehberi sözlerine şunları ekledi. Durum öyle bir yere varmış ki Amerika, Fransa ve diğer birkaç ülke Müslümanların sorunlarını çözme iddiasında bulunarak İslam dünyasına müdahale hakkını benimsemişler. Halbuki kendileri ülkelerinin sorunlarını çözmekte ve ülkelerini yönetmekte acizdirler. Ayetullah Hamene'yi ayrıca şunları vurguladı. İslami devletler ilk günden itibaren Necef'in büyük alimleri de dahil olmak üzere hayırseverlerin sözlerini dinleyip gaspçı rejimin karşısında dursaydı, bugün Batı Asya bölgesindeki durum kesinlikle farklı olurdu ve İslam ümmeti daha birlik ve birçok yönden daha güçlü olurdu.
Filistin meselesi ve onu şirret Siyonist rejim ellerinden kurtarmak İslam İnkılabı liderinin hep vurguladığı konular arasında yer almıştır. Zaten bu ideal İslam Cumhuriyeti'nin de temel idealleri arasında yer almaktadır. Aslında Filistin halkını ve ülküsünü desteklemek İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra hep öncelikli bir konu haline gelmiştir. İran anayasasına göre İran İslam Cumhuriyeti tüm insanlık topluluğundaki insani saadetini kendi ülküsü olarak görüyor, hak ve adalet hükümetini, bağımsızlık ve özgürlüğü tüm insanların hakkı görüyor. Bu yüzden diğer milletlerin iç işlerine müdahale etmekten kaçınmakla beraber mustazafların müstekbirlere karşı dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar mücadelelerini destekleyecektir.
Buna esasen İran İslam Cumhuriyeti uluslararası ve bölgesel toplantılarda ve oturumlarda hem Filistin halkını da savunmuş ve işgalcilere karşı Filistinleri desteklemiştir. Dünyadan da bu haklara saygı duyulmasını istemiştir. Buna rağmen kimi Arap ve İslami ülkeler son yıllarda işgal meselesini hiçe sayarak Müslümanların birliği ve beraberliğinin tam aksi istikametinde hareket etmiş ve normalleşme yaklaşımını benimsemişlerdir. Bu yüzden İslam İnkılabı rehberinin açıklamaları bir kez daha İslam ümmetinin dikkatini Filistin meselesi üzerine çekmeye yönelik olarak değerlendirilmelidir.
Değerli dinleyiciler, Velayet Güneşinden adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.ardan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerine gözden geçireceğiz.
Sohbetimizi Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye depremi ile ilgili açıklanan son istatistikler.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanı konusundaki söylentiler.
Türkiye'nin nükleer santral inşasına ilişkin endişelerin artması.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçtiğimiz günlerde AFAD, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 41'i 5-6 arası, 450'si 4 ila 5 arası büyüklükte toplam 7242 artçı deprem yaşandığını, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42.310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün meydana gelen Hatay merkezli deprem ilişkin AFAD başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Hatay merkezli depremin Kahramanmaraş merkezli depremlerden bağımsız olduğunu belirten Tatar, bu depremin Antakya'nın güneyindeki Antakya fayından kaynaklanan bir deprem olduğunu söyledi. Depremin büyüklüğünün 6.4 olduğunu da anımsatan Tatar, bu sarsıntının ardından en büyüğü 5.8 olmak üzere o ana kadar Hatay merkezde 116 depreme meydana geldi, bilgisini verdi. Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin güneyindeki Osmaniye ilinde depremden etkilenen bölgelerde incelemeleri sırasında yaptığı konuşmada zarar gören köy ve şehir merkezlerine bir yıl içinde yeniden inşa sözü verdi.
Öte yandan Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler işlerinden sorumlu insan hakları aktivisti bu ülkenin güneyinde 2 hafta önce meydana gelen şiddetli depremde 6700'den fazla Suriyeli mültecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Duvar gazetesinin salı günkü haberine göre Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler işlerinden sorumlu insan hakları aktivisti Taha Algazi, bu ülkenin güneyindeki depremden etkilenen vilayetlerin son yıllarda Suriyeli mültecilerin başlıca yerleşim yeri olduğunu belirterek şunları kaydetti. Ölen Suriyeli mülteciler Türkiye'nin güneyinde depremden etkilenen 11 ilde yaşıyordu. Algazi, Antakya'nın eski yoğun nüfuslu ve yıpranmış dokusuna sahip mahallelerinden biri olan ve Suriyeli mültecilerin en önemli yerleşim yeri olan Nurdağı, Islahiye, Emek ve Salıpazarı mahallelerine değinerek bu yoğun nüfuslu mahallelerin her tarafı yıkılmış, harabeye dönmüş, çok sayıda Suriyeli hayatını kaybetmiştir diye kaydetti.
Türkiye'nin Dünya Gazetesi bu ülkenin depremden etkilenen bölgelerinde 432 inşaat müteahhit hakkında adli soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Muhabirimizin Dünya Gazetesi'nden nakden aktardığı haberine göre pazar günü Türkiye'deki adli makamlar ülkenin depremden etkilenen bölgelerinde 131 inşaat müteahhit hakkında tutuklama emri çıkararak cezaevine gönderildiler. Ayrıca inşaatlarda güvenlik ilkelerine uymamakla suçlanan 127 diğer müteahhit ve kişi de mahkemeye kadar şartlı tahliye edildi. Bu rapora göre adli yetkililerce yapılan soruşturmalar 5 sanığın da Türkiye dışında yaşadığını gösteriyor. Aynı zamanda Türk yerel medyası Türkiye'de insanların mallarını çalmak ve yağmalamaktan onlarca kişinin tutuklandığını söylüyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası mal yağmalama ve hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında Türkiye'nin 8 ilinde tutuklananlar gözaltına alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkedeki son yıkıcı depremlerin kurbanlarına şimdiye kadar 6,8 milyar liradan fazla mali yardım aldığını söyledi. Fuat Oktay dün akşam bir röportajda şöyle dedi: "Şu anda bu afetzedelere 6,8 milyar lirayı aşkın maddi yardım ayırdık. İnsanlara bir defaya mahsus 10 bin lira hediye verildi. Diğer yardımlar da yolda. Depremden etkilenen bölgelerde 200'den fazla yerde kurtarma çalışmaları devam ettiğini belirten Oktay şunları kaydetti. Yetkililer şimdiye kadar etkilenen bölgelerde yıkılmış veya enkaz durumunda olan 7500'den fazla bina tespit etti. Türk halkı 11 ildeki depremzedeler için çok sayıda televizyon kanalının eş zamanlı düzenlediği ve ünlü sanat ve spor kişilerin katılımıyla Tek Yürek Türkiye kampanyasında 6 milyar 100 milyon dolara tekabül eden 115 milyar 146 milyon liradan fazla yardım topladı. Şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinleyelim.
Türkiye bu depremde de bu krizde de maalesef cevap olamadı. Yani bir nevi var olan sorunları öteleyerek sadece saldırgan politikasını geliştirerek var olan tepkileri, eleştirileri bertaraf etmek istedi. Bununla ilgili yapılan yardımlar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili birçok eleştiri olmasına rağmen hükümet tarafı bunu görmezlikten geliyor. Yani aslında deprem olduğu günden geç müdahale etme gibi bir sorun var. Yani bu tamamen gerek askeri birliklerin ve gerek güvenlik güçlerinin diğer yanda birçok sivil kuruluşun, hükümetin denetiminde olan sivil kuruluşun alana aktarılmaması can kaybının yüksek olmasına neden anında müdahale edilmiş olsaydı var olan sorunların boyutu bu kadar bilinmezdi. Bugün sadece kapkaç olayları, talan ve yolsuzluk olaylarını hükümet yönlendiriyor. Halbuki onun dışında var olan daha büyük sorunlar var. Bugün bölgede insanların ihtiyaçları karşılanmıyor. Birçok sivil örgütün ve halkın yardım yapmak istemesine rağmen hükümet kendi eksiklerini kapatma ve eksikler ortaya çıkmaması için bu yönlü şeyleri de önüne geçmek istiyor. Halbuki bir kolektif ve bir yardımlaşma anlayışıyla hareket etmiş olsaydı bugün o bölgedeki insanların var olan sorunları daha azaltmış oluyordu. Bunu hükümet bir nevi kendi inisiyatifini kırma gibi bir düşünceyle bu gibi yardımın önüne geçti ve biz çok sivil kuruluşun ve örgütün burada yardım etmek istediği halde bunun önüne geçti ve dış ülkelerden gelen kurtarma ekipleri de yurtta dönüşlerinde bu gibi eksikleri ortaya koydular. Yani bir nevi hükümet ve devlet onların önünü aşmakta veya hangi noktada daha etkili olabileceğini gösterme yeri gibi birçok engellemeyle karşılaşmaları istenilen düzeyde kurtarma çalışmaları yapılmadı. Hükümet bu yönüyle diyebiliriz ki sınıfta kaldı ve hala var olan sorunlarına da çözüm bulamadı. Hep kendi eksiklerini kapatma ve yandaş olan çok müteahhitin de eksiklerini örtme gibi bir çaba içindedir. Halkın sorunlarını karşısında cevap olma yerine bu gibi müteahhitlere nasıl açıklarını kapatacağı hesabı içindedir ve hükümet buna rağmen hükümet ve hükümet ortağı bu tür çevrelere saldırgan bir politika içerisindedir. Bu da adliyetlerinin göstergesi olduğu ortadadır.
Sayın Bedri Fırat'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesini reddetti. Daha önce duyurduğu 14 Mayıs tarihinde kararlı olduğu öğrenildi. Ancak parti kurmayları seçimlerin 18 Haziran'da yapılması konusunda görüş bildirdi. Hürriyet'in haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında çarşamba günü yapılan MYK toplantısında seçim tarihi gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre toplantıda seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması durumunda seçmen listelerinin hazırlanması konusunda bazı sıkıntıların yaşanabileceği de gündeme geldi. Deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmalarından devam etti. Sürecin uzun sürebileceği değerlendirirken Yüksek Seçim Kurulu'nun deprem bölgelerinde vatandaşların nasıl oy kullanacağına yönelik çalışmalar yapması da masaya yatırıldı.
Bunların yanı sıra daha önce alınan YSK kararları çerçevesinde konteynerlarda oy kullanılamaması nedeniyle bu konuda atılacak adımlar da MYK'da konuşuldu. 18 Haziran'ın haç dönemi olması nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin oy kullanamayacağı, ikinci tura kalma ihtimali olması durumunda Kurban Bayramı'na denk geliyor olabileceği konuları da gündeme gelirken Erdoğan'ın konuyu MHP lideri Devlet Bahçeli ile değerlendireceğini ifade ettiği öğrenildi. Erdoğan, Ocak ayında Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.
Türkiye ve Suriye'de yüksek kayıplara yol açan ölümcül bir deprem, Türkiye'nin Güney Akdeniz kıyı şeridinde büyük bir nükleer santralin inşa edilmesi konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Bu haberle birlikte sohbetimize noktalıyoruz.
Türkiye'nin son depremlerin merkez üssünün 338 kilometre ve 394 kilometre batısındaki Akkuyo'daki nükleer santrali aslında şiddetli sarsıntılara dayanacak şekilde tasarlanmış ve bu depremde herhangi bir hasar görmemiştir. Ancak ölümcül depremin ölçeği santralin Türkiye'de büyük bir fay hattı üzerine inşa edilmesiyle ilgili endişeleri artırdı. Associated Press'in raporuna göre Türkiye'nin nükleer santral projesinden sorumlu olan Rusya'nın devlet firması Rosatom, bu santrallerin 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı olduğunu iddia ediyor ve Akkuyu reaktörü civarında bu güçte bir deprem olma olasılığı her 10 bin yılda birdir. Ancak Türk Enerji Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Associated Press'e verdiği röportajda bu projeyi yeniden değerlendirmek için acil bir plan olmadığını söyledi. Ancak bazı aktivistler de Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan bu projenin bir tür tehdit olduğunu söylüyorlar. Türkiye'de ve Kıbrıs'ın her iki yakasında insan hakları ve çevre aktivistleri bu konuda endişelerini dile getiriyor ve projenin iptali çağrılarını yeniliyorlar ve meydana gelen ölümcül depremin nükleer santralin büyük bir tehlike olduğunun açık bir kanıtı olduğuna inanıyorlar.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Bilset öğretilerini sayarak İslam'da Bilset ışığında İslam'ın marifet silsilesini beyan ediyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Bilset ve ilahi vahiy, insanlar için hakikatleri aydınlattı. Beşeriyet için gerçekleri aydınlattı. Bu gerçekler öyle ki, eğer insanlar ve çeşitli insan toplulukları bu gerçeklere inanır ve pratikte onlara bağlanırsa, onlara teyyibe hayat yetişecektir. Teyyibe hayat ne demektir? Yani tatlı, faydalı ve arzu edilen bir hayat, temiz bir hayat demektir. Temizliği istenilen olmasındandır, tatlı olmasındandır, insanın mükemmellik yolunda ilerlemesine ve tüm güzelliklerden ve erdemlerden zevk almasına yardımcı olmaktır. Hem dünyada hem ahirette. Bu teyyibe hayattır. Eğer kalpler bu marife, bu gerçeklere aşina olursa ve onlara yönelirse ve onun araçlarına bağlı kalırsa, kesinlikle teyyibe hayat onları bekliyor olacaktır. Şimdi bu gerçeklerin bir kısmı İslami marifet sistemidir ki İslami marifetin sistemi, yani İslam'ın varlık ile ilgili görüşü, insan ile ilgili, İnsanın dünyadaki rolü ile ilgili, Allah'ın kutsal zatı ile ilgili, Kumeyl duasında okuduğumuz Esma-ül Hüsna ve sıfatları ile ilgili her şeyi doldurmuştur. Veya Recep duasında şöyle diyoruz: onlarla göklerinizi ve yerinizi doldurdunuz. İnsanın dünyada ve ölümden sonraki gidişatı ve benzeri konularda çok mühim gerçeklerdir. Ve bunlar İslami marifetin silsilesi ve İslami marifetin sistemidirler. Bunları insanoğluna öğretiyor ve insanlığı uyarıyor ve uyandırıyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.pars...